Ayrım 4.
Sağlıkla görünüyor diye mırıldandılar. Allah bağışlasın. Sadece keşişin karısı erkeğin yüzünü fark edebildi. Endişeli görünüyorsun. Ailen büyüdüğü için mi diyebildi. Gerios hareketsiz ve suskun durdu. Adını ne koyacaksın? Gerios şaşkınlığını belli etmemek istedi ama ondan, Huriye kadından bir şey saklamak olmazdı. Tüm köylüler, hatta şeyh üzerinde hakkı vardı. Susamazdı. Adı Saide'ydi ama artık kimse onu böyle çağırmıyordu. Ve de tıpkı kız kardeşi Lamia'nın 10 yıl sonra olacağı gibi Kıferyabda'nın en güzel kızıydı. 8 ya da 9 çocuğu onu yıpratmış, şişmanlatmış, gençliğini almışsa da albenisinin varlığı alaylı ve otoriter bakışlarından okunur olmuştu. Yemek yorduk ve şey adının Abbas olmasını önerdi. Gerios heyecanını gizlemeye çalıştı ama son sözü bir inleme gibi çıktı. Huriye kadın şaşkınlığını belli etmedi, hatta eğlenmiş görünürdü. Tam senin şeyhine göre iş. Hiç düşünmeden gönlündekini bağışlar. Senin işini beğeniyor, sadakatini beğeniyor, dürüstlüğünü beğeniyor ve sana bir kardeş gözüyle bakıyor. Ve ailesinden bir ad vermekle seni onurlandırdığına inanıyor. Ne var ki köyde buna o gözle bakılmaz. Gerios insanların buna ne diyeceğini sormak için dudaklarını araladı ama ağzından hiçbir ses çıkmadı. Keşişin karısı devam etti. Gerios, yukarıda oturduğu için bize sırt çeviriyor. Oğluna bizimkiler gibi bir at takmak istemiyor diyeceklerdir. Sana ve karına kızacaklar. Dilleri durmayacaktır. Zaten durumunu kıskanıyorlardı. Belki de haklısın Huriye kadın. Yalnız şeyhe bundan onur duyduğumu söyledim bile. Onu gidip bul. Lamia'nın gizlice niyet etmiş olduğunu söyle. Çocuğa ne at takmak istiyorsun? Tanıyoruz. Güzel. Annesinin çocuk sağlıklı doğarsa adının Tanyos olması için adakta bulunduğunu söyle. Haklısın, böyle söylemeli. Yarın gidip konuşurum, yalnız kaldığımızda. Yarın çok geç olur, hemen şimdi git. Yoksa şeyh sağda solda Abbas demeye başlar bile. Bu isimden de vazgeçmez. Gerios ömründe ilk defa efendisine karşı çıkacağı için hasta gibi geri döndü. Kafasında uzunca bir açıklama hazırlığı içinde şeyhin karşısına çıktı, konu çok kolay çözümlendi. Adak kutsal bir şeydir, unut gitsin, bundan böyle adı Tanyos olacak. Köyün efendisinin de bu ara düşünecek vakti olmuştu. Özellikle şeyha ayağa kalkıp çocuğunu yerden oğlanı bağırtacak kadar sertlikle alıp konuklara tek bir söz söylemeden odasına çekilmesinden sonra. Gidip odasına, daha doğrusu odasının balkonuna kapanmış ve gün boyu ihtiyatsız sözcükler savurmuştu. Kendini hiçbir zaman bu kadar aşağılanmış hissetmemişti. En büyük dağ sülalesinin bir kızı olarak şımartılmışken, şimdi bu delikte ne arıyordu? Bütün dünyaya kızıyordu, hatta günah çıkarttığı patriye bile. Bu evliliği düzenleyen o değil miydi? Sabah, şafak vakti bu lanet olası şatodan oğluyla ayrılmaya karar verdi. Şayet biri onu önleyecek olursa, babasına ve ağabeylerine bir haberci gönderir, onlar da ellerinde silahları, atlarında adamlarıyla gelip onu kurtarırlar ve şeyhin şatosunu yerle bir ederlerdi. Bugüne kadar her şeyi sineye çekmişti. Ama bu sefer iş köylü kadınlarıyla kaçamak yapmak değildi. Bu farklıydı. Bu adam çatıları altında oturan bir kadından bir çocuk edinmiş, yetmiyormuş gibi bir de ona, kimse gerçek babasının kimliğinden kuşkulanmasın diye anlı şanlı atasının adını vermişti. Bunu evirip çevirip anlamaya, tekrar uysal bir kadın gibi olmak için mazeretler bulmaya çalışıyordu ama boşuna. En basit köylü kadını bile böyle bir hakarete uğrasa intikam almayı düşünürdü. O, ünlü ve güçlü bir derebeyinin kızı, o mu kendini ezdirecekti? Bunun üzerine başındaki tanturu iki eliyle tuttuğu gibi yere fırlattı. Saçları döküldü. Yağlı yüzüne gözyaşları arasından bir gülümseme yayıldı. Köy kadınları ise parmakları tarçına ve kimyona batmış doğan bebeğin onuruna yortu günlerinin mehlisini hazırlamaktaydılar. 2. Tanyos'un doğumunun ertesi günü Şeyh, Geryos ve Küferyapta'nın ileri gelenlerinden bazılarıyla ava gitti. Dönüşünde hizmetçilerinden biri Şeyh'e herkesin önünde ve yüksek sesle Şeyhan'ın aniden Jord'a gittiğini söyledi. Çocuğunu da beraber götürdüğünü ve söylenerek bir daha dönmeyeceğini mırıldandığını haber verdi. Çoğu insan efendinin karısının yokluklarından hoşnut olduğunu bilirdi. Gitmek istediğini söylese onu engellemeyeceğini de. Ama işin bu biçimde herkesin önünde tebliğ edilmesi ve şeyhin terk edilmiş bir koca durumuna düşmesi işte buna tahammül edemezdi. Onu saçlarından sürüklemek de gerekse şatoya geri getirecekti. Adına Bsatr Errih yani rüzgar kilimi denilen en iyi atını hazırlattı. Yanına en iyi binicilerinden ikisini aldı ve yüzünü bile yıkamadan yola çıktı. Kayınbederinin konağına vardığında karısının atlarının eğerleri henüz alınmamıştı. Şeyha genç kızlık odasına kapanmış, annesi ve babası arkasından gelmişti. Şeyh hemen yanlarına gitti. Üstünü taslayarak hemen söz aldı. "Tek bir söz etmeye geldim. Karım babam kadar saydığım güçlü bir adamın kızı. Ama şimdi karımdır ve sultanın kızı bile olsa evini iznim olmadan terk etmesini kabul edemem." "Benim de söyleyecek tek bir sözüm var," dedi kayınpeder. "Ben kızımı saygıdeğer bir ailenin oğluna verdim. Ona iyi davransın, onu saysın diye. Buraya yıkılmış olarak dönsün diye değil." "İsteyip de alamadığı bir şey oldu mu? İstediği kadar hizmetçisi, ona hizmet etmek için tek bir sözünü bekleyen onlarca köylü kadın yok mu? Söylesin, madem ki babasının evinde bulunuyor, çekinmeden söylesin." "Onu belki bir şeyden yoksun bırakmadın ama onu aşağıladın. Ben kızımı ihtiyaç içinde olmasın diye evlendirmedim. Ben onu büyük bir ailenin oğluyla babasının evinde sayıldığı kadar sayılsın diye evlendirdim. Erkek erkeğe görüşebilir miyiz?" Kayınpeder kızını alıp çıkması için karısına işaret etti. Kapıyı kapattıktan sonra ekledi. "Bana köyünde hiçbir kadına rahat vermediğini söylemişlerdi ama biz evlenince uslanacağını ummuştuk. Yazık ki canı çıkmadıkça huyu çıkmayan insanlar vardır. Eğer ilacı buysa bu ülkede bunu giderecek binlerce hekim var." "Beni kendi evinde ölümle mi tehdit ediyorsun? İyi öyleyse, öldür beni. Yalnız silahsız geldim. Senin adamların her yerde, onları çağırman yeter." "Seni tehdit etmiyorum ama anlayacağın dil nedir diye düşünüyorum." "Seninle aynı dili kullanıyoruz. Senin yapmadığın hiçbir şey yapmadım. Senin köyünde kaç kez dolaştım ve sokaklardaki çocukların yarısının sana benzediklerini gördüm. Senin köyündeki ünün neyse benimkisi de o. Babalarımız ve dedelerimiz de aynı üne sahiptiler. Sırf kızın gelip burada ağladı diye beni kınayacak değilsin ya. Sen köy kadınlarına tohumunu ektin diye karın evi terk etti mi?" Konuşma etkili olmuş olacak ki Jord ülkesinin büyük efendisi uzun süre söyleyecek şey bulamadı. Konuşmaya başladığında daha ağır ve daha alçak sesle konuştu. "Hepimizin kusuru vardır. Ben Aziz Maron değilim, sen de Münzevi Simeon değilsin. Ancak ben Kahya'nın karısı uğruna karımı asla ihmal etmedim ve asla çatımın altındaki bir kadını gebe bırakmadım. Hele de bir kadının benden bir oğlu olmuşsa ona atalarımdan en şanlısının adını vermezdim. O çocuk benden değil. Herkes aksini düşünüyor. Herkesin ne düşündüğünün önemi yok, ben biliyorum. Herhalde bilmeden bu kadınla yatmadım ya." Kayınpeder tekrar durumu değerlendirmek istercesine durdu, sonra kapıyı açıp kızını çağırdı. "Kocan o kadınla aralarında bir şey geçmediğine beni inandırdı," dedi. "Öyle diyorsa öyledir." Şeyhan'ın annesi, ki kızı kadar cüsseliydi, söz aldı ve "O kadının çocuğu ile gitmesini istiyorum," dedi. Küferyap da şeyhi atıldı. "Bu çocuk oğlum ise onu atmam canavarlıktır. oğlum değilse öyleyse kusurum ne? O kadının kusuru nedir? Kocasının ve oğlunun kusuru nedir? Onları hangi suçtan cezalandıracağız? Şeyha büyük havalara bürünerek, o kadın çıkmadıkça şatoya dönmeyeceğim dedi. Şeyh cevap verecekken ev sahibi söz aldı. Baban ile kocan görüştüğünde sana susmak düşer dedi. Karısıyla kızı korkulu gözlerle ona baktı. O ise onlara dikkat bile etmeden damadına döndü, elini omzuna koydu ve bir hafta içinde karın evine dönecek dedi. İnat edecek olursa onu ben getireceğim. Ama yeterince gevezelik ettik. Haydi gel, konuklarımız kavga ettiğimizi sanacak. Sizler de hanımlar bize öyle bakıp duracağınıza mutfağa gidin de yemek hazır mı bakıverin. Bunca yoldan sonra onu aç bırakacak olursak damadımız hakkımızda ne düşünür? Serkis'in kızını çağırsınlar, bize gelip bir atabe söylesin. Nargilelerimizi hazırlasınlar, hele de acem tütününü unutmasınlar. Şeyh döndüğünde bütün köy karısının gidişi, onun gidişi, tabi Lamia ile oğlu ona takılan isim konularında çalkalanıp duruyordu. Ama şeyh hiç umursamadı. Onun endişelendiği başka şeydi. Kayınpederi. Bütün dağda sayılan, ürkülen bu adam hangi nedenle gelip de ondan yana olmuştu? Oysa az öncesinde onu ölümle tehdit etmişken. Söylediklerinin etkili olduğuna inanması zordu. Onların kitabında her şey dişe dişti. Bu kez böyle bir şey olmamışsa korkmak gerekirdi. Ona hoş geldin demeye gelen köylülere şey kısa kısa cevaplar veriyor, karısından ve kayınpederinden büyük bir dikkatle söz ediyordu. Dönüşü birkaç saat olmuştu ki Huriye kadın sütünlü salona dikkat çeken bir giriş yaptı. Üzeri mor ipek örtüyle örtülü bir şey taşıyordu ve efendinin yanına kadar geldikten sonra yüksek sesle ''Şeyhimizden isteyeceğim bir şey var, yalnız kaldığımızda.'' dedi. Orada bulunanlar çıkmak için ayağa kalktılar. Efendinin söyleyebileceği bir şey olmadan salonu böylesine ancak Huriye kadın boşaltabilirdi. Hatta şey, ''Bu kez ne istiyorsun?'' diye sorduğunda eğlenir görünüyordu. Bu sorusu erkeklerin dışarıda da sürdürdükleri kahkahalarına yol açtı. Çünkü geçen defa olanları bilmeyen kalmamıştı. Bundan 12 yıl önceydi, bu cüsseli kadın o zaman genç bir kızdı ve şeyh onun yanında ailesi olmadan bir şey istemeye geldiğini görünce şaşırmıştı. Şeyhi yalnız görmek istemişti. Senden bir iyilikte bulunmanı isteyeceğim, karşılığında verebileceğim hiçbir şey yok. İstediği basit değildi. O tarihteki ihtiyar keşişin oğlu, kuzeni Butros ile sözlüydü ama babasının yerini almak için manastırda tahsile giden genç adam, bir İtalyan papazı tarafından fark edilmiş, o da Butros'u Avrupa'da olduğu gibi papaz olmak için bekar kalmak gerektiğini inandırmış ve Tanrı katında bekarlık kadar makbul bir şey olmadığını söylemişti. Hatta kadınlardan uzak kalırsa onu Roma'ya, büyük seminere göndermeye söz vermişti. Dönüşünde piskopos olabilirdi. Piskopos olmak için senin gibi bir kızdan vazgeçmek, bu Butros aklını yitirmiş olmalı. Genç kız pek hafif biçimde kızararak, ben de böyle düşünüyorum dedi. İyi de benimle yapmamı istiyorsun? Şeyhimiz onunla konuşmanın bir yolunu bulur. Butros yarın babasıyla şatoya çıkacakmış. Gerçekten de ihtiyar keşiş oğlunun koluna yaslanarak gelmiş ve şeyhe oğlunun parlak bir şekilde okuduğunu, üstlerinin kendisini fark ettiklerini, hatta bir İtalyan papazın onu papanın ülkesi Rumeli'ye götürmeyi vaat ettiğini anlattı. Bundan böyle köyümüzde hizmetkarınızdan çok daha ehlil bir keşiş olacak. Yaşlı adam şeyhten güler bir yüz ve cesaret verici sözler bekliyordu. Çatık kaşlar ve sıkıntılı bir sessizlikle karşılaştı. Sonra da şu sözleri duymak zorunda kaldı. Sen uzun bir ömürden sonra bizi terk ettiğinde bunu artık keşişe ihtiyacımız olmayacak. Nasıl olur? Bu uzun süre önce kararlaştırıldı. Ben, benimkilerle ve tüm diğer beylerle Müslüman olmaya karar verdik. O sırada odada bulunan 4-5 kişiyle şeyh arasında kaçamak bir bakışma oldu ve odadakiler kafalarını onaylarcasına sallayıp durdular. Bunu seni üzmemek için senin sağlığında yapmayacağız ama aramızdan ayrılır ayrılmaz kilise cami olacak, bizim de keşişe ihtiyacımız olmayacak. Genç papaz adayı dehşete düşmüştü. Bütün dünya çevresinde dönüyordu. Ama ihtiyar heyecanlanmış görünmüyordu. O şeyhini tanırdı. Sorun nedir Şeyh Francis? Artık hiçbir şey doğru gitmiyor. Bizden biri ne zaman Trablus'a, Beyrut'a, Şam'a ya da Halep'e gidecek olsa eziyet görüyor. Ya şu rengi değil de bu rengi değdiydi. Ya soldan değil de sağdan yürüdüğü için eleştiriliyor. Yeterince acı çekmedik mi? Genç adam, dini için çekmek sevaptır diye atıldı. Roma bizi tanımazken ne diye papanın dini için ölelim? Nasıl yani? Geleneklerimize hiç saygıları yok. Görürsünüz, bir gün gelir bize bekar papazlar gönderirler. Onlar da karılarımıza imrenerek bakarlar. Hiçbir kadın günah çıkartmaya cesaret edemez ve diz boyu günaha bulanırız. Genç adam nedenini anlar gibiydi. Müdahale etmeyi gerekli gördü. Fransa'da bütün papazlar bekardır, hem de iyi Hristiyanlardır. Fransa, Fransa'dır. Burası da burası. Bizim hep evli keşişlerimiz oldu ve onlara köyün güzel kızlarını verdik. Gözleri doysun da başkalarının karılarına bakmasınlar diye. Tahrike kapılmamasını bilen erkekler vardır. Karıları da yanlarında olursa daha kolay kapılmazlar. Orada bulunanlar durmadan kafa sallıyorlardı. Hele şeyhin gerçek niyetini anladıktan sonra efendi konuşmayı sürdürdü. Dinle oğlum, seninle açık konuşacağım. Söylediklerimi de bir daha tekrar etmeyeceğim. Evli olduğu halde bütün Roma'dan daha dindar olan baban gibi dindar bir adam olmak istiyorsan, köye ve köylülere hizmet etmek istiyorsan onun yolundan git. Ama eğer amacın piskopos olmaksa, tutkun bu köye sığamayacak kadar büyükse, ister Roma'ya, ister İstanbul'a git. Ama bil ki ben ölmedikçe buraya adımını atamazsın. Konuşmanın fazla ileri gittiğini düşünen yaşlı keşiş bir çıkış noktası bulmak istedi. Şeyhimiz ne istiyor? Onu görmeye geldikse öğütlerini dinlemek için geldik. Kimse dinlemek istemezse öğüt vermek niye? Konuş şeyhim, dediğini yaparız. Bütün bakışlar Butros'a yönelmişti. Bunca baskının altında o da başıyla onaylamak zorunda kaldı. Bunun üzerine şey muhafızlarından birine yaklaşması için işaret etti ve kulağına bir şeyler söyledi. Adam birkaç dakika yok oldu, sonra yanında Saide ve ailesi olduğu halde geri geldi. O gün geleceğin keşişi şatodan nişanlanmış olarak ayrıldı. Roma'da seminere devam etmek ve ileride piskopos olmak artık söz konusu değildi. Bunun için bir süre şeyhe kinlendi. Ama huriye kadınla yaşamaya başlar başlamaz veli nimetine sonsuz bir minnet duydu. Keşişin karısı o gün geldiğinde şeyhin anımsatmaya çalıştığı işte buydu. Baş başa kaldıklarında şeyh takıldı. Geçen sefer Butros'un elini istemiştin. Bu kez ne istiyorsun? Bu kez senin elini istiyorum şeyh. Şeyh şaşkınlığından kurtulmadan önce huriye kadın elini yakalamıştı. Sonra da bu eli elinde tuttuğu örtülü şeyin örtüsü altına götürmüştü. Bu bir İncil'di. Şeyhin elini İncil'e bastırdı. Başkası olsa kızıp terslenirdi ama onunla kuzu gibi uysaldı. Bu kadının ağırlığı onda her zaman hoşuna giden bir hayranlık uyandırmıştı. Farz et ki günah çıkartıyorsun şey. Ne zamandan beri bir günah çıkartıyorum bir kadınla? Bugünden beri. Kadınlar sır saklamayı öğrendikleri için mi? Söyleyeceklerim buradan çıkmaz. Ben de dışarıda kız kardeşimi korumak için yalan söylemek zorunda kalırsam yalan söylerim. Ama senin bana gerçeği söylemeni istiyorum. Şeyh uzunca bir süre sessiz kaldı. Elini çekmeden önce bıkkın bir ifadeyle, "O çocuk benden değil, öğrenmek istediğim buysa dedi. Belli başka şeyler de söyleyecekti ama kadın fırsat vermedi. Kendi de bir şey söylemedi. İncil'i tekrar örtüsüne örterek dışarı çıktı. Bir eli kutsal kitaptayken yalan söylemiş midir? Sanmıyorum. Ancak Huriye kadın içeride olanları tam olarak köy halkına naklettiğini gösteren bir şey de yok. Köylülere kendisinin takdir ettiği kadarını söylemeyi kararlaştırmış olabilirdi. Ona inanmışlar mıydı? Belki değil. Ama her biri Huriye kadının söylediklerinin gerçek olmasını isterdi. Çekirgeler yüzünden. 3. Şeyha Ağustos'un ilk haftasında Kıferyapta'ya döndüğünde yalnız değildi. Babası da beraberdi. Ama aynı zamanda 5 ağabeyi, 60 silahı ve 300 piyade birlikte gelmişti. Yine yaverler, nedimeler, hizmetçiler uşaklarda kafiledendi. Topu topuna 600 kişi. Şato muhafızları köylüleri silaha çağırmaya davrandılarsa da şeyh izin vermedi. Sakin olmalarını, güler yüz göstermelerini istedi. Görünüşüne karşın bu sadece bir nezaket ziyaretiydi. Kayınpederini saygıyla karşılamak üzere kapıya çıktı. Söz verdiğim gibi kızımla birlikte geldik. Kuzenlerimiz de birlikte gelmek istediler. Ben de onlara, şeyhin ülkesinde her zaman kıvrılıp yatacak bir yer, açlığını giderecek iki zeytin bulunur dedim. Evinizde, ailenizin arasındasınız. Büyük Jor derebeyi adamlarına döndü ve duydunuz ya, burada evinizdesiniz dedi. Damadımın cömertliğini bilirim. Bu sözler endişeleri gidermek üzere fazlasıyla alkışlandı. İlk günü bir hoş geldin şöleni düzenlendi. Adet böyleydi. İkinci günü bütün bu insanları doyurmaya devam edildi. Üçüncü günü de, dördüncü günü de, beşinci günü de. Yeni yıl ürünü henüz depolanmamıştı ve günde bir, bazen iki şölen yüzünden şatonunkileri çabucak boşaldı. Ne bir damla zeytinyağı, ne şarap ya da rakı, ne un, ne kahve ve şeker, ne de kavurma kalmıştı. Zaten o yılın mahsulü bereketsizdi. Her gün kesilen danaları, keçileri, koyunları, kümes hayvanlarını gördükçe köyümün insanları kıtlığın kapıda beklediğini düşünür olmuşlardı. Neden harekete geçmediler, neden cesaretleri eksikti, neden onları durduran, konuklara ayıp olur görüşü? Hayır, bu konuklar bile bile konukseverliklerini istismar ettiklerine göre her birini teker teker memnunlukla şişlerlerdi. Ancak olay nezaket ölçüleriyle değerlendirilemeyecek kadar garipti. Tam olarak o çerçeveye sığmasa da yine de bir aile kavgasıydı. Büyük Jort derebeyi kendine saygısızlık etmiş olan damadına kendine göre bir ders veriyordu ve bunu en iyi belirten de olanlardan sızlanan bir kadına verdiği cevapla şeyhanın kendisi olmuştu. Git efendine söyle, bir hanımefendinin refakatindekilere bakacak gücü yok idiyse köylülerinden biriyle evlenseydi. İşte konuklar da bu görüşteydi. Halkı katletmeye, köyleri yakmaya, şatoyu yağmalamaya gelmiş değillerdi. Sadece ev sahiplerinin köküne kibrit suyu koymaya gelmişlerdi. Bu durumda da onlar için kahraman en iyi dövüşen değil, en çok yiyendi. Her şölende çevresindekilerin alkış ve teşvikleriyle kim daha çok katı yumurta yiyecek, kim kendi başına bir testi şarabı içecek ya da bir tepsi dolusu kebbe yiyecek diye yarışırlardı. Yani ziyafet alemleriyle intikam.